Ayrım 42, sayfa 250. Albert B. Lord'un kitabının üçüncü kısmı Formül, The Formula, 1960-30-67 başlığını taşımaktadır. Lord bu kısımda Homer'in destanları üzerine araştırma yapanların tekrarlar, repetitions, stok tekrarlar, stok epithets, destan klişeleri, epic clichés, stereotipik ibareler, stereotyped phrases olarak adlandırdığı ve bu terimlerin ya çok dar veya çok geniş olmaları nedeniyle Milman Perry tarafından yeniden anlatılmak istenilen bir ana fikri anlatmak için aynı vezin şartları altında düzenli olarak kullanılan bir grup sözcük olarak tanımlar. Bugüne kadar epik destanlar üzerine çalışanlar, metin tahlilinde, metinlerde tekrarlanan ibareler üzerine onları toplayıp sayarak ve özellikle de aynı olanları tasnif ederek, formülleri manipüle etmek suretiyle kompozisyon tekniğini anlamaya yönelik uygulamalarda bulunmuşlardır. Daha sonraları başka türlere ait metinlere de uygulanan bu tür çalışmalardan çok şey öğrenilmiştir ve daha öğrenilecek pek çok şey vardır. Ancak bu tür metin tahliline girişenlerin bugüne kadar gözden kaçırdığı bir husus, söz konusu tekrarların dinamik hayatları ve onların nasıl oluşturulduğuna dair bilgidir. Perry'nin formülün vezinsel şartları üzerine tanımlaması ve vurgulaması ile formülün sadece dinleyiciler açısından faydalı olmasının çok daha ötesinde, son derece hızlı olarak destanını irticalen kompoze etmekte olan aşık için faydalı olduğu ortaya çıkmıştır. Bugüne kadar yapılan derleme çalışmaları esnasında henüz çıraklık devresini yaşamakta olan birinden derlenmiş çok az metin olduğunu görüyoruz. Sadece çıraklık dönemini yaşamakta olan aşıklarla ilgili bir çalışmanın, onların aktaracaklarının mükemmel olmaması gibi nedenlerle yapılmamış olması da şaşırtıcıdır. Bugüne kadar derleme çalışması yapanlar çoğunlukla yaşlı ve meşhur olan en iyi aşıklardan derlenmiştir. Oysa destanların formülleriyle ve onların işlevleriyle oluşmalarına dair bilgiyi ancak formülleri henüz öğrenme ve özümseme devresinde olan genç bir aşığın kariyerinde gelişmesini takip ederek öğrenebiliriz. Tabiatıyla formül, olgun, yetişmiş bir ustayla henüz çıraklık devrindeki genç bir aşık açısından aynı değere ve yere sahip değildir. Bu bağlamda onu kullanmada hüner sahibi olanla olmayan ve yaratıcı bir zihne sahip olma da önemli bir rol oynar. Aksi halde formülleri her ağzına alanın onları değiştirmeksizin bir başarı elde edileceğini düşünmek gibi bir yanlışa düşeriz. Formüller bu bağlamda tıpkı dil gibidir. Nasıl ki dil onu her konuşanın damgasını taşır. Formüller veya bir formül, düşünceyle müzik eşliğinde söylenen mısrağın ortak ürünüdür. Teorik olarak her ne kadar hür de olsa, sonuçta müzik eşliğinde ölçüyle söylenen mısra sınırlamalar taşır. Bu bakımdan formül üzerine her çalışma, önce şiirin ölçüsünü ve müziğini dikkate alarak başlamalıdır. Unutulmamalıdır ki, çıraklık devresindeki genç bir aşık açısından da, aşıklık sanatının kendisinden ilk talep ettiği hususlar müzik ve ölçüdür. O bunların hakim olduğu bir çevreye doğar ve ölçü ve müziği etrafında söylenen epik destanların ritminden hareketle en erken yaşlardan itibaren özümser. O belki hiçbir zaman saymadığı halde 10 hecelik mısraları ve onun ilk 4 hecesinden ve bitiminden sonraki yapay durak ve duraklamaları, ses tonu, ünlü uzunluğu ve melodik dizge arasındaki uyumları ve bunların sınırlayıcı özelliklerini özümseyip sahiplenir. Ölçüyü onlarla ifade edilen ve geleneksel hikayelerde sıklıkla tekrarlanan düşüncelerden öğrenir. Hatta çıraklık devresindeki genç, Destan söylemeye başlamazdan önceki döneminde bile ritim ve düşüncenin bir arada olduğu ve formül konusunda fikrinin yeterince açık olmadığı dönemde bile o, şiir ve müzikteki başarılı vurguyla vuruşların ve farklı uzunluklarıyla formül olarak adlandırdığımız tekrar edilen düşüncelerin farkındadır. Bu bağlamda ölçü kalıpları, kelime sınırları ve melodiyi özümseyerek öğrenip sahiplenir ve gelenek onun içinde kendini yeniden üretmeye başlar. Geleceğin aşığı daha çocukluk yıllarında konuştuğu günlük dille, destanlardaki cümlelerin kelime seçimi ve yerleşiminin aynı olmadığını fark eder. Fiiller günlük konuşma dilinden farklı yerdedir ve ekler gerektiği halde düşürülüp kullanılmayabilmektedir ve dilin farklı kullanımlarıyla karşı karşıyadır. Dahası ibareler arasında ulamalar yapılmakta, paralelizm gereği denklikler kurulmakta, dengeleyen ve birbirine karşıt kelimelerin seçimiyle oluşturulan yapılar, aliterasyon ve asonanslar karşısına çıkmakta ve o bunları bir bir öğrenip kendisine mal etmektedir. Bir kelime başka bir kelimeyi, bir ibare başka bir ibareyi aralarında sadece bir fikir, ilgi ve ilişkisi bulunmasının ötesinde sahip oldukları ses değeri gereği çağrıştırmaya başlamıştır. Onun kafasında formül fikri oluşum sürecindedir ve kısa bir süre sonra da zihninde melodik, vezinsel, akustik ve sentaksa dair kalıplar şekillenecektir. Bu dönemde formül fikrinin ön plana çıkarak tam anlamıyla teşekkül etmeyişinin nedeni, formülün bizzat destanı icra etme anında oluşabilmesi gereğidir. Bu bağlamda formül, icra anında oluşup ortaya çıkan fenomendir ve sadece icra anında var olup açık seçik bir tanıma kavuşabilir. Geleceğin aşığını başlangıçtan itibaren bekleyen bir diğer problem olan müzik enstrümanını çalmayı öğrenmektir ki, çoğu çok gelişmiş olmayan bu aletleri ya kendisi büyüklerinin kullandığı aletleri kopya ederek veya bir yakını ona yapabilir. Ritim ise değişkenlik göstermeyen temel bir ritimdir ve 5 notaya sahip bu basit aletle büyüklerinin çaldığı melodiyi, parmaklarını kullanmasını, kullanış tavrını onları taklitle veya bir büyüğün göstermesiyle kolayca öğrenebilir. Bu dönemde öğrendiği ritim ve melodiler onun hayatının sonuna kadar kullanacağı temel melodi ve ritimler olacaktır. İlerleyen yaşlarında başkalarından öğrenecekleri de ilk öğrendiklerinin üzerine eklenerek gelişecektir. Çıraklık dönemindeki bu genç çocuk zaman zaman hatırladığı tam veya mısra parçalarını söylemeyi deneyecektir. İşte bu andan itibaren o büyüklerinin söylediği mısra ve ibareleri daha dikkatle dinleyecektir. Dinlediklerini kimin söylediğini duyarsa duysun hatırlayacak ve onları öğrenmeye çalışacaktır. Kendi kendine pratik yapı söylemeyi denediği zamanlarda bu parçalara ne kadar ihtiyaç duyduğunu fark edecek ve onları söylemeyi denerken bazen bilinçli olarak bazen de bilinçsizce onları kendi ihtiyaçlarına göre uydurduğu görülecektir. Formüller kutsal değil fakat yararlıdırlar. O da vaktiyle büyüklerinin onları öğrendiği bu yolla onları öğrenecek ve kendi formül alışkanlıklarını edinmeye başlayacaktır. Yaptığı kendinden önceki aşıkların yaptığından başka bir şey değildir. En çok sabit olan formüller, şiir geleneğindeki en çok yaygın olan fikirlerle ilgili olanlardır. Bunlar kahramanların adları, olay örgüsündeki ana hareketler, zaman ve yerle ilgili olanlardır. Hikayelerdeki en yaygın hareketler ve onları ifade eden ve mısrağın ilk yahut ikinci yarısını dolduran fiillerin bizzat kendileri çoğunlukla tam formüllerdir. Üçüncü tür formüllerse hareketin ortaya çıkıp oluşmaya başladığı zamanı tanımlayıp belirleyen bir takım formüllerdir. Aşığın öğrenmesi gereken bir başka çeşit yaygın formülse, hareketin ortaya çıkıp oluşmaya başladığı yeri tanımlayıp ortaya koyan formüllerdir. Bu sıraladığımız formül çeşitleri sözlü stilin temel taşlarıdır. Bunlar bazen bir grup formül olarak bir arada da bulunabilirler. Formüllerin kalıpları ve grupları tıpkı bir dilin deyim, ibare ve cümleleri gibidir. Zaten bir dilin grameri içinde, çalıştığımızda şiirin kendine has gramerinden başka bir şey değildir. Onu, bu geleneksel şiirin gramerini, yani formülleri, bir kez öğrenip kullanmada ustalaşan, tıpkı dili kullanırken kullandığımız mekanizmanın işleyişi gibi, daha önce öğrendiğimiz kelimeleri nasıl ezberleyip kullanma ihtiyacı hissetmezsek, aynı şekilde ezberleme ihtiyacı duymaksızın, söz konusu formülleri kullanarak sözlü şiirini meydana getirir. Genç aşık adayının yetişme sürecinde başkalarının icralarında kullandığı formülleri öğrenmeden daha da önemlisi, onlara benzeterek onların benzerlerini yaratmaya çalışmasıdır. Bu, onun sanatının temeli, kelimenin tam anlamıyla ortaya çıkış noktasıdır. O, formülleri öğrendikten sonra bunları harmanlayıp yeniden oluşturamazsa ve icra anında öğrendiklerinin ötesinde o ana uygun olarak istediği gibi yeniden bir araya getirip söyleyemezse, ne kadar formül bilirse bilsin onun yaratıcı bir aşık olma şansı yoktur. Yeni formüller eski formül kalıplarına yeni kelimeler koymak suretiyle oluşturulur. Yeni formüller eğer oluşturuldukları yer ve durum için uygunsa kullanılabilirler, değillerse kullanılamazlar. Öte yandan o kadar çok formül kalıbı vardır ve bunların yapısı o kadar girifttir ki birkaç kelimenin dışında bütün kelimeler bu kalıplara uydurulabilir. Bu arada bir yanlış anlaşılmayı önlemek için vurgulamakta yarar olan bir husus, aşığın icra anında orijinal olmayı aramak gibi bir derdi olmadığıdır. Bu bağlamda orijinal kavramı bile ona yabancıdır. O, irticalen yaptığı icra anında fikrini ifade edecek en iyi kalıbı bulup fikrini ona dökerek ifade etmenin derdindedir. Onu bulup söylerken bildiği hazır yapılmış haldeki ibareyi söylemekten hiç çekinmez, bunu yaparken de geleneksel şiir bakımından uygun ve güzel olan, içinde orijinal olmayı da tabii ki taşıyabilir. Herhangi bir aşığın repertuarında bulunan formüller, başka aşıkların repertuarında da bulunabilir. Fakat bu, gelenekteki bütün formüller, bütün aşıklar tarafından bilinmektedir demek değildir. En son tahlilde temaların ifade şekli olarak da tanımlanabilecek formüllerden her aşık bildiği temalar kadar, onları ifade edebilecek kadar formül bilmektedir denilebilir. Bununla beraber geniş bir formül grubunun bütün aşıklar tarafından bilindiği ve ortak olarak kullanıldığı görülecektir. Albert B. Lord'a göre bu tür bir formül indeksi çıkarılabilse, motif indeksin, Thompson 1958, tema çalışmalarına yaptığı katkının benzerini, formüllerin dağılımı, mahalli olanları, ulusal bazda yaygın ve ortak olarak kullanılanları ve gelenek içinde ortaya çıkan bireylerin kendilerine has ve değişik kullanımlarını ortaya koymak mümkün olacaktır. Albert B. Lord'un kitabının dördüncü kısmı, Tema, The Theme, 1960-68-98 başlığını taşımaktadır. Albert B. Lord bu kısımda Perry'nin tanımını takip ederek, bir destanın anlatımında düzenli olarak kullanılan fikir gruplarını tema, theme olarak adlandırıp aynı terimi kullanmaktadır. Mesela Bağdat Destanı'nın Song of Baghdad, İlk ana teması bir konseyin toplanmasıdır. Bu, bütün epik şiir gelenekleri içinde en yaygın olarak bulunan ve kullanılan bir temadır. Bu nedenle aynı temanın Chanson de Roland'da da açış teması olarak bulunması hiç şaşırtıcı değildir. Osmanlı Sultanı Bağdat'ı 20 yıldan beri kuşatmakta olan ordusunun kumandanından bir mektup almıştır. Konseyini toplar ve kumandanlarından görüşlerini dinler ve neticede Bosna Bey'ine onu taşıyıp götürecek olanın öldürülmesini de içeren bir ferman yazılmasına karar verilir. Bu tür olaylar destan destan üstüne tekrarlanır ve temanın kalıbını dinleye dinleye çıraklık dönemindeki aşık bile onlara aşina hale gelir. O, sayısız defa ordunun bir araya gelişine veya büyük bir düğünün misafirlerine dair örnekler dinler. Başbuğların emirlerindeki kumandanlara yazdığı mektupları, geçmişin liderlerinin adlarını, yerlerini, kahramanları, giydiklerini, bindikleri atları, onların özelliklerini ve hangi sıra içinde destanlarda ortaya çıktıklarını öğrenir. Bütün bunlar ve çok daha fazlası, onu bir kıyıda oturup büyüklerini dinlerken etkilemiş ve o onları daha o zaman özümsemiş ve öğrenmiştir. O daha o çağlarda anlatılan formüllerin kalıbını, pattern ve ritmini öğrenirken temaları da öğrenmiştir. Bir aşık kendisine söylemesi için verilen bir fikri veya bir temayı ifade ederken, onu ifade edişinde belirli bir grup kelime olduğuna dair hiçbir tecrübeye sahip değildir. Aşıklar duydukları bir temayı hiçbir zaman tamı tamına aynı kelimelerle ifade etmezler. Dahası durumun bu olduğuna dair de hiçbir fikirleri yoktur. Tema sözlü olmasına rağmen tamamlanmış, değişmez veya sabit bir metin, fixed text değildir. Şüphesiz bazı aşıklar özellikle çok sık söyledikleri destanların kelimelerini pek değiştirmezlerse de bu durumu değiştirmez. Aynı aşıktan 6 değişik yerde ve zamanda derlenen aynı destanın bir temasının 6 değişik söyleyişle söylendiği görülebilir. Bir aşığın repertuarında bir temanın inşası, onun ilk destanları dinleyerek etkilendiği andan itibaren başlar, zaman içinde buna dinlediği diğer aşıklardan, aynı destana dair söylenenlerden öğrendikleriyle eklemeler olur ve nihayet onun icra anında, o an gelen ilhamla, bizzat kendinin temalar meydana getirme dönemine kadar süren bir süreçtir. Birden fazla destan bilen bir aşığın bildiği destanlardan birinin diğerine tesir etmeye başlamasıyla bilinen tema büyümeye başlar. Bir temanın bir aşıkta büyümesi, onun o temayı içeren destanı söylemesiyle gerçekleşir. Fakat temanın temeli aşığın bir destanı gayet iyi öğrenmesinin öncesinde atılmaya başlamıştır. Bu bağlamda gencin ifade ettiği tema, onu öğrendiği hocasınınkine çok yakınsa da zamanla bu değişebilir. Aradan geçen yıllar içinde o, diğer aşıkların destanlarını dinlerken aktif bir dinleyiciye dönüşür. Gerçekten maharet sahibi bir sözlü şair, dinlemeyi ve öğrenmeyi bir süreç olarak bir araya getirir. Fakat bunu yapabilen aşıklar çok azdır. Bu konuda Milman Perry ve Albert B. Lord'un yaptıkları bir deney çok dikkat çekici ve konuyu açıklayıcı bir örnektir. Eski Yugoslavya sınırları içinde en başarılı aşıklardan biri kabul ettikleri Avdo Medetović ile haftalarca süren derleme çalışmaları esnasında kahveye gelen Plevyeli mümin Vlahovljak'ın bilip Avdo'nun bilmediğini söylediği, bu binlerce mısradan oluşan bir destanın olduğunu öğrenen Perry, mümine bu destanı söyletir ve ardından Avdo'dan bu destanı söyleyip söyleyemeyeceğini sorar. Avdo, müminin destanının iyi bir destan olduğunu ve onun da destanı çok iyi söylediğini, fakat kendisinin onu daha iyi söyleyebileceğini düşündüğünü söyler. Gerçekten de Avdo'nun destanı müminin destanından hem daha uzundur, hem de kattığı süslemeler ve nakışların yanı sıra karakterleri ele alıp işleyişi ve onları mümine nazaran daha derin bir hissedişle söylediği görülür. Avdo'nun söylediği ile müminin söylediği destanın tema tahlilini yapan A. Lord, Avdo'nun muhteşem bir şekilde bir yandan müminin destanını takip ederken, aynı zamanda onu genişletip kendi tavır ve üslubunu katarak kendisine mal ediverdiğini ortaya koyar. Büyük bir tema, major theme, aşığın repertuarında pek çok değişik forma girebilir. Aşık yeni duyduğu bir destanda benzerine rast geldiği veya onu çağrıştıran bir büyük temayı, o destanı yeniden söylerken hali hazırda bildiği büyük temayı kullanarak üretir. Küçük temalarda, minor theme, pek çok değişik durumlarda kullanılabilecekleri pek çok forma sahiptirler. Destanını icra etmekte olan bir aşık, zihninde söylemekte olduğu temanın sonunu ve nereye gittiğini bilmektedir ve böyle bir mısraya diğerine, bir temaya diğerini ekleyerek gitmektedir. Aşık bu esnada destanın genel bütünlüğünü bozmaksızın bir tema üzerinde durarak ona bir element ekleyebilir veya çıkarabilir. Sözlü destan stili bu tür eklemelerle zenginleştirmelere veya çıkarmalara her zaman müsaade eder. Temalar aşığın zihninde başlangıçları, gelişme ve sonuç kısımlarıyla bir bütün olarak bulunup, aşığa onları birbirine ekleyerek bir destan meydana getirmesini sağlamada yol göstermelerine rağmen, tek tek ve yarı bağımsız kendilerine has bir hayata da sahiptirler. Sözlü şiirde tema hem bir şiirin bütününde hem de aynı zamanda kendi kendine bir varlığa sahiptir. Albert B. Lord'un kitabının 5. kısmı Destan ve Destanlar Songs and the Song sayfa 99-123 başlığını taşımaktadır. Albert B. Lord, balat ve kısa epik destanların çalışılmasında karşılaşılan bir sözlü gelenek şairinin bunu bir başka şairden öğrenip zihninde aşağı yukarı aynı şekilde muhafaza etmesiyle ifade edilen sözlü oluşla kendi çalışmasında söz konusu edilen sözlü destanların aynı şeyler olmadığını vurgular. Bu zihinde aynen muhafaza edilen balat ve kısa epik şiirlerin metni esas olarak herhangi bir şiir gibi sabit bir metne, fixed text sahiptir. Fakat sözlü kompozisyon sürecine ve orada ele alınan şiirlere, destanlara daha yakından bakıldığında tamamen yaratıcı bir birey olarak aşığın geleneği daha ileriye taşıyan rolü anlaşılabilir. Bu nedenle destan, song kavramından başlamakta yarar vardır. Bir aşık, formüller, temalar, stoğu ve kompozisyon tekniğiyle donanmış olarak dinleyicisinin önüne çıkarak destanını icra etmeye başladığında, o mesleğine dair öğrendiği diğer elementlerin yanı sıra bir planı takip eder. Aşık destanını, bazılarını birincil ve esas diğerlerini ikincil önemde gördüğü temaların esnek, değişebilir bir planı olarak düşünür. Bu bağlamda biz onu her icrada değişen bir metin olarak görürüz. Esasen aşığa nazaran destanların her icrası ve dolayısıyla ortaya çıkan metnin değişmesinin farkında olan biz, onları kasetlere kaydeden veya yazan araştırmacılarız. Bunun nedeni de bir icranın sabitliği ve kaydedilerek metne dönüştürülmesi kavramlarına sahip olmamızdır.